Aynaları ters çevirdim. İlknur Işık. Kendimi bildim bileli sabredip beklemem gerekti. Yemek yemek için, dinlenmek için, anne olmak için. Beklemelerin karşılığında bazen küçük mutluluklar aldım ama kendim olabilme ayrıcalığını hiç yaşayamadım. Her şey için beklemeyi olağan karşılayabilirdim ama hastalığımı yaşamak için bekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Eşim KOAH hastasıydı. Ömrünün son 2 yılı onu gittikçe artan sıkıntılarla imtihan ederken beni de sabretmesi zor çıkmazlara sokmuştu. Gündüz vakitleri bitmez tükenmez ev işleri, eşimin banyosu, yemek saatleri, bitki çayları, bağışıklığı kuvvetlensin diye hazırladığım aktar tavsiyeli karışımlar ve Allah eksik etmesin ona biraz neşe, bana bolca hizmet yükleyen ziyaretçilerle geçiyordu. Geceleri yorgunluğumu yaşamak bile lüks olmuştu bazen. Eşimin bitmek tükenmek bilmeyen öksürük nöbetleriyle yarenlik etmek zorunda kalıyordum. Halsizliğimden, iştahsızlığımdan şikayet edecek olsam asker emeklisi kocamın sırası mı şimdi nazlanmanın? Yük mü görüyorsun beni? Kimin parasını yiyorsun kadın? Sözleri ruhuma zehir zemberek çökerdi. Evet, yorgundum. Bu nedenle halsiz olabilirdim ama ayakta uyuyakalacak kadar içimin çekilmesi hayra alamet değil gibiydi. Şüphelenmeye başlamıştım. Tek katlı evimi güzelleştiren bahçemin güzide çiçeklerinin bakımı için uyandığım sabah iyice emin oldum şüphelerimden. Yıllardır sırdaşlığımı yapan günlerim, kasım patılarım, sarmaşıklarım ruhuma o sabah hayat enerjisi üfleyivermişti. Onların mis kokuları arasında içtiğim sabah kahveleri de damağımda o bilindik tadı bırakmıyordu artık. Gözlerim öyle fersiz ve yüzüm öyle solgundu ki bakıp moralim bozulmasın diye evdeki aynaları ters çevirdim. Konuşmasam, yemesem, hep yatıp uysam istiyordum ama ne mümkün. Evdeki koşturmaca hadi neyse, bir de kocamın son krizi 112 ambulansının yetişmesiyle evimize yakın Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sonuçlanınca onca hizmeti şimdi de sandalye tepesinde bitmeyen hastane telaşı içinde yapmak zorunda kalmıştım. Kocamı 2009 yılının sonbaharında kaybettim. Daha doğrusu önce kaybettiğimi sandım, sonra gerçekten kaybettim. Göğüs servisinde yatarken solunumu durmuş. Sonrasında nakledildiği yoğun bakımda bilinci kapalı 15 gün kadar kaldı. Allah'tan ümit kesilmez demişti doktoru. Elimizden geleni yaptık, bekleyeceğiz. Her duruma hazırlıklı olmalısınız. Cenaze hazırlıklarına başladık ama onun son şakasını yapacağını tahmin edemedik. Birdenbire bilinci yerine geldi ve taburcu oldu kocam. Ebedi huzura kavuşması ve benim hastalığımı yaşayabilmem için 2 ay daha sabretmem gerekti. Vefatı sonrası 40 Mevlid'i okuttuğumuz günün akşamı koltuğa oturduğumda kötü oldum. Çocuklarım, anne yarın seni doktora götürelim dediler. Halsizliğimin yanı sıra bütün kemiklerim ağrıyordu. Çene kemiğim, ayak baş parmağım, kulak dibim gibi anlamsız birçok kemiğim canımı yakmak için yarışıyordu adeta. Fizik tedavi polikliniğine gidelim bari dedim. Ertesi gün Zübeyde Hanım Hastanesi'ne gittik. Şansıma fakülteden yeni mezun olmuş bir doktor çıkmıştı karşıma. Muayene etti beni. "Bir kan tahlili yapalım teyzem," dedi. 2 saate çıktı tahlillerim. Doktorun yüzünü hiç unutamam, kireç gibiydi. Öksürdü, yutkundu. Ellerini kontrol edemediğini fark ettim. ''Ne oldu evladım? Kötü bir şey mi var?'' dedim. ''Yok da teyzem, emin olmak için sizi başka bir hastaneye göndermek istiyorum. Orada bir hocam var, hematolog kendisi.'' Oğlum Harun vardı yanımda. Hemen gidip doktoru bulduk. Muayene etti ve ''Yarın 13.30'da gelin'' dedi. Aylardan sonra evden çıkmak iyi gelmişti. İşin gırgırındaydım ben. Bulvarda bir kahve içmeden dönmem dedim oğluma. O gece ateşler içinde uyandım. Geceliğim sırılsıklam olmuştu. Bursa'daki ilk evimizi görmüştüm rüyamda. Bekarlık eviydi kocamın. Yaşlı ev sahibimiz askerlere hayrandı. İlk günden itibaren beni kuma olarak görmüş, sonrasındaysa toyluğumdan, masumiyetimden istifade ederek hayran olduğu adamla evliliğimizin intikamını acımasızca almıştı. Günlerce eve gelmeyen kocamın 2. adresi olmuştu, 2 sokak ötedeki ev sahibimin evi. Erzurumlu komşu teyze de vardı rüyamda. Aç kaldığımı fark edip çorba getirmişti. ''Kızım giyin, seni hocaya götüreceğim.'' diyordu. ''Param yok.'' diyordum. Yıldırım'da bir eve gidiyoruz. Kara örtmeni minnacık bir kadın hoca. Okuyup üflüyor beni. Kocan yaşlı bir kadının yanında ama anası değil. Gözlü de göz değil kadının, dikkat et diyor. Muskalar görüyorum. Kara kara elleri var muskaların, boğazımı sıkıyorlar. İş çıkışında sokağa dizilen kadınlar vardı Bursa'da, onları görüyorum. Biri kocandan oğlum var diyor eteklerini çekiştirerek. Sonra muhacir teyzenin sesi duyuluyor. Edepsiz kızım onlar, inanma diyor. Sayıklayarak uyanıyorum. Üstümü değişip tekrar yatıyorum. Çok geçmeden yeni bir kabusa dalıyorum. Ertesi gün yürüyecek halim yok. Kızım Sultan taksi çağırıyor. Onunla gidiyoruz hastaneye. Hala ateşim var. Doktor bir güzel muayene ediyor. Boynumun iki tarafını fazlaca bastırınca biraz canım yanıyor. Sonra koluma bakıp bu morluklar ne zamandır var diye soruyor. Ne cevap vereceğimi bilemediğimden susuyorum. Vücudumdan morluklar eksilmedi ki geçmeyince şüpheleneyim. Kıskançlığımdan evimin perdelerini raptiyeleyen kocamın dayakları için sebep bulması zor değildi. Yemek soğuk, çay sıcak, perdenin kenarı kalkmış. Hatta içince küfredip dövmekle kalmaz, masa kurdurup sabaha kadar hepimize hizmet ettirirdi. Zavallı evlatlarım çok uykusuz gitmişti mektebe. Kayınvalidemden yediğim dayak geliyor aklıma. Muradiye'deki evimize gelmişti. Dikiş makinem vardı o zamanlar. Kayınvalidem hep gelini olacağımı düşünüp çocukluğumdan beri kız gibi yetiştirmişti beni. Bildiğim tüm ev işleri gibi dikiş dikmeyi de ondan öğrenmiştim. O gün gömlek dikmiştim kocama. Akşam yılbaşıydı. Arkadaşlarını ailece bize davet etmişti. Tüm akşam 4 gömlek değiştirdi huysuz. Kirlenir kirlenmez elde yıkayıp kolalardım gömleklerini. 5. gömleği istediğinde "Kirni Bey" dedim ürkekçe. Sinirinden üzerindeki gömleğin düğmelerini kopardı. O anda kocamdan hamle beklerken sedirden üzerime atladı kayınvaliden ve onca insanın arasında beni pataklamakla yetinmeyip sabaha kadar hizmet ettirdi. Kabus gibi geçen gecenin ertesinde öğleye doğru salonu süpürdüm. Kayınvalidem sedirde gözlüğünü takmış dantel örüyordu. Tozu küreye topladım. Bileklerim çok zayıftı. Kürek düşüp merdivenden yuvarlandı. Akşam olunca "Karın kafama kürekle vurdu" dedi oğluna. Ben yine feci bir dayak yedim gıkım bile çıkmadan. Haftalarca kurtulamadım çürüklerden. Hızlı iş yapsam suç, ağırdan alsam suç. Atlı mı kovalayacaksın, karıncaları mı ezeceksin diye başlayan her cümlesi vücudumda yeni mor dövmelerle sonuçlandı. Bu kadar morlukla yaşamışken ömrüm boyunca nereden bilebilirim ki morlukların yeni mi eski mi olduğunu doktor bey? Muayene bitince biyopsi yapılacağını söyleyip yüzüstü yatırıyor doktor beni. Korkma, hemen bitecek diyor. Elinde kocaman uçlu bir şırınga var. Konuşa konuşa kemik iliğimden örnek alıyor. Elinin hafif olduğunu sonraki işlemlerde fark edebiliyorum. Lokal anestezi yaptığı için ağrı duymuyorum ancak garip şekilde oradan bir şey çekildiğini hissediyorum. İçim tuhaf oluyor. Aldığı ilik örneğini fakülteye götürmemizi istiyor. Meltem Hanım'ı bulmamızı söylüyor. O da Ermeni uyruklu bir hekime yönlendiriyor bizi. Şansıma hep iyi insanlar çıkıyor karşıma. Önce Allah'a, sonra onlara güveniyorum. Bekleme salonunda aynı kaderi paylaşan hastalar arasında sanki güçlü bir bağ var. Tecrübelerini paylaşıyorlar bizimle ve Hacettepe'ye gitmemizi öneriyorlar. Biyopsi sonucu kronik lenfositik lösemi çıkıyor. Ne olduğunu idrak edemeden hemen Hacettepe'ye gidiyoruz. Orada ilk olarak ayaktan endoskopi ve kolonoskopi yapıyorlar. Sonrasında uyanamadığım için geceyi yoğun bakımda geçiriyorum. Hatırladığım tek şey çok üşüdüğüm. Hamama gideceğim diye sayıklıyorum bütün gece. Kırık kaburgalarıyla harp sonrası düzgün bir iş bulamayan babam zatürre olunca havası iyi gelir diye Bademlik'teki evimizi köye taşımış, çok geçmeden de vefat etmiş. En küçüğümüz daha süt bebesi o zaman. Anam cahil, iş bilmez, namahremden çekinir. Buzağlara çobanlık yapar bir süre. Karşılığında yoğurt, yumurta, süt, çökerek tarhana verirler. Doyacak kadar değil, ölmeyecek kadardır verdikleri. Ben kardeşimle dikenli çalı dibinde onu beklermişim. Kurt kapar diye korkarmış anam. Genç kızlık arkadaşı varmış Eskişehir'de. Ona mektup yazdırmış. Gel bacım, Seni hamama aldırayım, hem de sigorta yaparlar. Yazmış arkadaşı cevaben, ve beni getirme ama, diye tembihlemiş. Kardeşimi köydeki teyzeme vermiş anam, bebekleri olmamış onların. Eskişehir'e gelmişiz, önce bahçelere pırasa sökmeye gitmiş çilekeş anacığım. Şimdiki odun pazarı SGK'nın arkasından 7'lere kadar sıcak ve soğuk su akarmış o zamanlar. Orada 3-5 kuruşa çamaşır yıkamış zavallı anam. Sonra kayınvalidem yanına hamama aldırmış anacığımı. Keşke aldırmasaymış. Kaderlerimiz umutsuzca iç içe geçip hiç ayrılmamış ondan sonra. Hacettepe'de tedavi olabilmem için sıra almamı söylediler ama benim sabredecek halim yoktu. Çaresizce Eskişehir'e dönüp fakülteye başvurduk. Deniz Hanım'ın hastasıydım. Tedavi kişiye özeldir. Birlikte savaşıp size en uygun tedaviyi bulacağız demişti. Diğer detayları oğluma anlattı. Ben dinlemek istemedim. Kemoterapinin ilk 3 günü tedbir olarak hastanede yattım. Vücudum farklı tepkiler verebilirmiş. Önce kardiyolog muayene etti beni. Maşallahın var annem dedi. Tüm çalışanlardan Allah razı olsun, işlerini titizlikle yapıyorlardı. İdrar torbamı korumak için bir ilaç verdiler önce, sonra midemi korumak için başka bir ilaç. Onlar bitince asıl kemoterapi ilacını gönderdiler. Ardından normal serum verdiler. Damarı yıkamak amaçlıymış, o yüzden çok hızlı gidecek şekilde açtılar klipsini. Garip şekilde mide bulantıma ishal eklenince sıradan kokular hoş olmayan bir alan yarattı beynimde. Sol omzuma bir ağrı takıldı 3. gün. Doktorum çok endişelendi. Bir sürü cihaza girmek zorunda kaldım. Arkadaşlarına muayene ettirdi beni. Kuzum, ben sağıma yatıp uyuyup kalmışım. Halsizlikten dönememişim. Sıcak su torbası koyarım azıcık, sultana ovdururum geçer. Dedimse de dinletemedim. Meğer ilacın kötü etkisinden korkmuş. Tahlillerim temiz çıkınca Harun'a söylemiş. Ben yeni öğreniyorum. Her şey normale dönünce tedavime ayakta devam ettiler. 6 kür kemoterapi aldım 1 yıl içinde ama aralıkları hep farklı oldu. Her kür öncesinde tahlillerim yapıldı. Bazen normal kan, bazen de trombosit solüsyonu verdiler. Kan değerlerim düzenince kürü başlattılar. Bu arada tekrar biyopsi yapıldı. İki genç doktor çok uğraştılar. Canım yandı ve kanamamı zor durdurdular. Biyopsi sonrası da kan taktılar. Günlerce gözümü açamadım, yemek yiyemedim. Mama vermeye çalıştılar, kabul etmedim. Bebek miyim ben canım, mama da neymiş? Zaten ağzımın içi yara dolu deyip ters çevirdim her defasında. Bir sabah vizite sonrası kapımın önünde birilerinin hasta eks olacak dediklerini duydum. Ben niye eks olayım diye haykırdım, daha doğrusu haykırdığımı sandım. Sesim çıkmamış. Söylenenleri yanlış anlamışım, kızım Sultan doğru anlamış ama. Gözleri bir anda kan çanağına döndü. ''Niye ağlıyorsun kızım, ben niye AIDS olayım? Karıştırdılar herhalde.'' dedim. Gözyaşlarına hışkırıklar eşlik edince daha kötü bir şey söylediklerini anladım. Ama ölüm aklıma gelmedi. Gelemezdi de zaten. Gazi Kemal Ali'nin kızıydım ben. Ölümden korkmak yakışmazdı bana. Babam daha 16 yaşındayken kuşatılmış Eskişehir. İlk eşini ve yeni doğmuş oğlunu vereme kurban vermiş. Üstüne köyünü Yunan'a vermeye hiç niyeti yokmuş. Toy gördüğü bir Yunan askerinin silahını satın almış. Ertesi sabah köyün en yüksek mevkisindeki ağaca çıkıp 9-10 gavuru yere sermiş, sonra saklanmış. 2 güne kalmadan Yunan askeri yakalamış babamı. Önce Muttalib'e kadar sürükleyerek götürmüş, söğüt ağacına gelmişler. Gelen giden tekmelemiş. Ertesi gün Atina'ya sürgüne göndermişler. Kaburgaları kırık olduğu için yol boyunca inlemiş. Kemiklerinin sürtünme seslerini yanında yürüyenler duyuyormuş. Çileli bir yolculuk sonrası Atina'ya vardıklarında atıldığı koğuşta 2 paşa ve 1 yaşlı kadın varmış. Yaşlı kadının Söğüt'teki evini hastane ve yatakhane olarak işgal etmişler. O da bir bidon gazla cayır cayır yakmış erine, torununa mezar olan evi. Yunan'a yar etmemiş. Halil Paşa ise tüm binliği şehit olmasına rağmen tek başına onlarca düşmanın leşini yere serdiği için sürülmüş. Diğer paşanın dili kesikmiş, konuşamıyormuş. Babam Kemal Paşa'ya mektuplar yazıp göndermiş sürgünden ve paşanın gönderdiği gemiyle dönüp annemle evlenmiş. Annem 14 yaşındaymış o zaman. Üst üste 2 ağabeyim doğmuş. Bir gün asker kaçağı diye yakalayıp askere götürmüşler babamı. Yalvarmış. Kış geliyor, evimin damı akıyor, bebeklerim var, üşürler, onarıp geleyim diye ama kimseye dinletememiş. Bir yolunu bulup kaçmış. Göğe gelip çatıyı onarmış. Annem bana hamileymiş. İşi bitince incir taşıyan bir kamyonetin kasasında birliğine dönmüş. Çıkınca incir sarmış ve komutana götürüp durumu anlatmış. Affettiler sanmış babam ama mahkemeye çıkarmışlar. Vatan haini ilan edip idam cezasına çarptırılmış. Tesadüf bu ya, karar heyetinde Halil Paşa'yı görmüş babam. Paşam diye öyle bir bağırmış ki Halil Paşa sesini hatırlayıp vatana sarılır gibi sarılmış babama. Sultanım hiç heveslenme. Babamın maaşını yedirtmem sana. Azrail de heveslenmesin, işine baksın. İlk dozlar bitip biraz alıştığımda doktorum Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne tayin oldu. Ben de hasta dosyamdaki evrakların ve tetkiklerin fotokopisini, görüntülemelerin CD kopyalarını alıp ardından gittim. Hastanenin onkoloji servisi ikinci evim oldu. Çalışanlar da evladım. Çocuklarım, gelinim, torunlarım beni el üstünde tuttular. 6 yıl çocuğum olmadığını biliyor musunuz? Beni özene bezene gelini yapan kayınvalidemden işitmediğim hakaret kalmadı bu yüzden. Bir sürü koca karı ilacı denetti. Az kalsın ölecektim. Muhacir bir teyze vardı Bursa'da. Analık yaptı bana, doktora götürdü beni. Bir şeyciğim yokmuş. Çok küçükmüşüm, organlarım olgunlaşmamış. Beyin gelsin dedi doktor. Önceleri kısa da gitti doktora sonradan. Karının bir şeyi yok. Okumuş adamsın, kendine baktır dedi doktor. Kocam bir hafta dövdü beni. Muhacir teyze kocasından duymuş, meğer gizlice tedavi olmuş benimki. Göbeğinde iğne izleri gördüm sonraları. Adını söylemek istemediğim yere batasıcı hastalığın tedavi sürecinde evlatlarım iş bölümü yaptı. Doktorlarla sadece oğlum görüştü mesela. Tüm sevimsiz haberleri önce o öğrenip yumuşatarak kızlarıma söyledi. Büyük kızım Şükriye öğretmendir. Yanımda çok olamasa da internette sürekli araştırma yapıp bizi yönlendirdi. Büyük oğlum rahatsız olduğum için onu mümkün olduğunca olayların dışında tuttuk. Bünyemi güçlendirecek ne varsa yedirip içirdiler bana. Tedavime ve doktorumun tavsiyelerine harfiyen uydum. Duanın yeri ayrı. Bitkiler şifalı olabilir ama yaradan akıl vermiş bize. Cahil olsam da bilimin kıymetini bilirim. Sağlıkçıları yetiştiren anaları görsem yaşlarına bakmam, ellerinden öperim. Kemoterapi seansları sonrası başka bir kadın olarak girerdim evime. Halsizliğime değil de bahçedeki çiçeklerime bakamadığıma yanardım. Çocuklar karar alıp merkezi sistemle ısınan 2+1 daire tutmuşlardı bana. Oraya taşındım. İtiraz etmedim. Hayat bana akıntıya ters kürek çekilmeyeceğini çoktan öğretmişti. Akışına bıraktım her şeyi. Bahçemi evime taşıdılar. Odam çiçek bahçesi gibi. Konuşup dertleştiğim çiçeklerimle gönlüm bahara kavuşur. Balkonda nanem, dereotum, maydanozum bile var. Tazecik doğrarım salatama. Zorunlu yatak istirahatim sırasında hedefler belirledim. Köye ev yaptıracaktım. Gerçi başaramadım ama olsun. Önce babadan kalma arsama çadır kurdum. Köyün sakinliği, temiz havası, muhabbet eşliğinde içilen çaylar ve organik besinler iyi geldi. Sonra küçük bir köy evi kiraladım. Evlatlık verilen kardeşime yakın. 2 mutlu yaz geçirdim köy evinde. Torunumu büyütecektim, büyütüyordum da. Kemoterapi sonrası torun sevgisi ilaç gibi geldi. Derdimi unutturdu. Kur'an okumayı bilmiyordum. Hiç vaktim olmamıştı öğrenmeye. Komşumdan rica ettim, her gün eve gelip öğretti. Dualara sarıldım. Terapi gibidir dualar. Bana da çok iyi geldi. Ruhuma sakinlik, bedenime güç verdi. Önce umreye gidip hacca gitmek için dua edeceğim dedim. Hiç param yokken gittim. Nasıl mı? Ben tutumluyumdur. Çocuklarım sıkışınca dayanamayıp ev alma hayaliyle biriktirdiğim paraları hemencecik kızım Şükriye'ye vermiştim. Kızım ona verdiğim her kuruşu bir deftere yazıp hesaplamış. Geçen yıl emekli olunca yüklüce bir para verdi bana. Sevinçten ne yapacağımı bilemedim. Hemen hazırlık yapıp sultanla umreye gittik. Ve orada hacca gelebilmek için dua ettim. Aralıkta hac kaydımı yaptırdım. Allah kerim. Ben kötü olasılıkları kafama takmam. Bir şey olmadan üzülmek ahmaklık zaten. Hayat kısa, ömür sayılı, ölüm yazılı. Moralimi bozmadım tedavi sürecimde. Elimden geldiğince de hastalara moral verdim. Canımın istediği ne varsa yedim, istemediğimi yemedim. Doktorumun ve Şükriye'nin tavsiyeleri hariç ama. Sevmeden yenilen şeyler şifa olmaz vücuda. Gıdaların da ruhu var. Severek pişirmek, severek yemek gerek. Gençlerin huysuzluğu, bunalımları dışarıda yiyip içmekten bence. Ruhsuz gıdalarla beslendiklerini zannedip zehirleniyorlar. Birlikte tedavi gördüğüm kader arkadaşlarımın etrafında pervane olan çok akrabaları var. Çocuklarından başka kimsen yok mu diye soruyorlar. Olmaz mı? Abilerim var. Bursa'da aç kaldığım bir dönemde boş bir kağıdın ucunu yakıp abime göndermiştim. Bacımın içini yakan bir derdi var diyerek koşup gelmişti. Para vermişti bana. Erzak almıştım. Hastalığımı bilse yine koşar gelir İzmir'den. Açlık, yokluk günleri geçti ama bu hastalık geldi buldu beni. Onlarca poşet kan takıldı bana. İyi insanların kanı olmalı, iyi geldi şükür. Avuç avuç ilaç içtim ama en iyi ne geldi biliyor musunuz? Sevilmek. Hastanede yatarken doktorumun genç kızlar, 16'lıklar diye seslenmesiyle uyanmak ve bana bir telefon kadar yakın olduğunu bilmek çok iyi geldi bana. Aynaları düz çevirdim biraz iyileşince. Bakıp da şükredecek çok şey görüyorum şimdi. Kemoterapide dökülen saçım ve kaşım da eskisinden farklı çıktı. Bakmak hoşuma gidiyor. Yürek dolusu gülümsüyorum. Kocamı affetmeye çalışıyorum bu süreçte. Asabiydi biraz. Melahat'ı seviyormuş. Ondan olabilir. Kamil iyi adamdı. Evet, iyiydi. Bana evlendiğimiz ilk yıl okumayı o öğretmemiş miydi? İyi olmasa niye uğraşsın? Belki birazcık sevmiştir de beni. Ya da en azından acımıştır sevgisizliğime. Ben istemedim ki evlenmeyi. Hastalanmayı istemediğim gibi.